Ayrım 13. Şey, Devran Tığlı, sayfa 170. Ama alırsam benden oyuncağımı, nasıl ipinle durabilirim? Alırsan elimdeki o sopayı, nasıl dengede durabilirim? Nasıl düşmekten durabilirim sen de? Beni onaylamazsan, nasıl gösterebilirim sana içimdekileri? İçimdeki güzellikleri ve içimdeki güzelliğini sevmezsen beni nasıl gösterebilirim ki sevgimi? Nasıl? Yenilgilerimi de seviyorum kimi zaman. Evet. Yenilgilerimi. Yenilmişliği de seviyorum. Başta yenilginin ilk anında her ne kadar acı veriyorsa da zamanla onun aslında benim için ne kadar faydalı olduğunu fark edebiliyorum. Ve yenilgilerimi de seviyorum. Yenilgilerin ne gibi faydası olabilir ki diye soracak olursanız. Yaşamda yenilgiyi de öğrenmenin gerektiğine inanıyorum. Öğrenmeli. Erkenden öğrenmeli ki insan hiç yenilgiyi öğrenmemiş, tatmamış ve bir gün yenildiği zaman her şeyini ya da çok şeyini kaybetmiş gibi hisseden yıkılan insanların durumuna düşmemek için. Ağır yıkımlar yaşamamak için küçük yıkımlar yaşamalı insan. Hiç yenilmediğim, hep başarılı olduğum durumlarda hele buna alıştıysam yani yenmeye ardından gelebilecek en ufak bir yenilgi beni yok edebiliyor. Daha önce hep kazanan olduysa insan, daha sonra da hep kazanacağını düşünüyor. Yenilgiyle tanışmamış olduğundan o duyguyu tanımıyor ve de hiç hesaba katmıyor. Ona karşı önlemler de almıyor dolayısıyla. İş hayatında, eğitim hayatında, aşk hayatında, ilişkilerde, sporda, oyunlarda, sevgide. Sadece sevilerek büyümüş, hep sevilen, onaylanan, ilgi gören birinin karşısına onu sevmeyen, değer vermeyen birisi çıktığında yaşayacağı hüsranı bir düşünün. Hele bu eşi ya da sevgilisi. Bir insan düşünün. Yaşamda hiçbir büyük sıkıntı çekmemiş, yenilmemiş olsun. Bu ailesinin durumu maddi ve manevi yönden güçlü olan bir insan da olabilir. Bu insan hep sevildiği, hep saygı gördüğü ve hep kazandığı için egosunun ne kadar gelişmiş olabileceğini tasvir edebiliriz. Kendini ayrıcalıklı, farklı, özel ve sanırım en kötüsü de diğer insanlardan üstün görebilecektir. Yenilgiyi tatmamış insanlar gün gelip de ellerindekileri kaybetmeye başlayınca bir anda ortada kalır, yenilgiyi daha önce tatmadıkları için de yıkıma uğrar. Bu yüzden seviyorum yenilgileri. Beni insan yapıyor. İnsanüstü bir varlık olmadığımı, hata yapabileceğimi, yenilebileceğimi, bazı konularda birilerinin mutlaka benden iyi olabileceğini gösteriyor ve bunu gülümseyerek kabul edebilmemi sağlıyor. Neden sevinmeyeyim ki? O benden iyiyse ya da beni yeniyorsa bir de onun açısından bakabilmem mümkün değil mi? Kim bilir ne kadar mutlu olacaktır. Belki hep yenilmiş biriydi. Beni yenerek kırdı içindekileri, güvensizliğini. Başarmanın getirdiği rahatlıkla bana karşı hasettiği varsa da bu da azalacak. Belki beni yenmese bana kıskançlığı, düşmanlığı artacak. Ama yendiği için beni ulaşılmaz, uzak biri görmeyip artık sempatiyle bakabilecek. Bakın hiç ummadık yerlerden geliyor mutluluk ya da mutsuzluk çoğu zaman. Başarının hep mutluluk getireceğini düşünürüz mesela, değil mi? Ama her zaman sadece mutluluk getirmeyecek. Bazen de size gizli düşmanlar yaratıp o yarattığı düşmanlarla bir gün sizi üzebilecektir. Hem neden koskoca dünyada sadece ben varmışım gibi düşünüyorum ki? Neden yüzlerce göz varken dünyada sadece tek bir gözle idare edeyim? Sadece kendi gözlerime baktığımda kısıtlı ve sadece yaşayabildiklerimi yitirmek zorunda kalacakken binlerce insanın yerine de bakıp onlarla mutlu olup Onların acısıyla acılanmak ne kadar ilginç değil mi? Ve ne büyük bir zenginlik. Düşünün ki mutluluk için her şeyi birebir yaşamanız gerekmiyor. Birilerinin yaşadığı mutluluğu onu görerek, onu takip ederek de birazını, tamamını olmasa da birazını yaşayabilir insan. Neden hepsini yaşamak ve onu istemek varken azıyla yetineyim diye düşündünüz belki de. Kendi isteklerimi elde eder, amaçlarıma, hayallerime ulaşırsam benden mutlusu yok. Neden başkalarının yaşamını paylaşıp mutluluğun azıyla yetineyim diyorsanız? Belki o konuda yaşayanın daha azını yaşayacaksınız ama sadece onu yaşamakla kalmayıp bir başkasının mutluluğunun da azını yaşayacaksınız. Birçok insan birikecek içinizde aslında. Birçok insanın mutluluğu. Sadece kendisinin mutluluğunu yaşayan, sadece kendi gözleriyle baktığı için yaşama, başkalarının da paylaşmadığı mutlulukların azını da görememiş olacaktır. Ya da sadece garip bir bencillikle kendisi için isteyip kendisi için mutlu olan insan, kendisinde olmayan için üzülecek, başkasında olan için üzülecek, kıskançlık duyacaktır. Binlerce azı toplarsanız yüzlerce çok etmez mi? Hatta belki yaşayandan da daha mutlu olabilirsiniz. Bu tıpkı bebek sahibi olan anne babadan daha çok dede ve ninenin mutlu olmasına benzer. Duymuşsunuzdur mutlaka. Çevrenizde ya da başka yerlerde torununun kendi çocuğundan daha tatlı olduğunu söyleyenleri, daha çok sevdiğini söyleyenleri. Oysa ilk bakışta torun insanın kendi çocuğuna göre daha uzak durmaktadır. Kendi evladını daha çok sevmesi gerekirken torununu daha çok sevmesi ya da ondan daha fazla haz duyması, anne babanın çektiği sıkıntılar onlar çekmezken, sorumluluğun ağır yükün omuzlarında hissetmezken ama aynı zamanda da evlat sahibi olmuş olmaları bu hazı yaşatmaktadır onlara. İşte bu örnekte olduğu gibi mutluluğu yaşayan birine bakıp onunla empati kurarak belki daha fazla bile mutlu olunabilir. Hem de onun çektiği sıkıntılar çekmek zorunda bile kalınmadan. Aslında biraz önce bahsettiğim noktada kimi zaman bizlerin farkında olmadan ama negatif yönden tam tersinden uyguladığımız bir yöntemdir. Nasıl mı? Ünlü ve zengin olmanın hayalini kuranlar, yaşamından birçok taviz vermeyi göze alabilecek insanlar tam da bu anlatmak istediğim noktadadırlar. Uzaktan gördükleri ünlü insanların görünürdeki yaşantıları onlara müthiş cazip gelmektedir. Bunda medyanın ünlü ve zengin insanların yaşamlarından genelde iyi halleri renkli taraflara aktarmasının da etkisi şüphesiz çoktur. İşte kişi de bu çok renkli gördüğü yaşamın sadece bir tarafından görünen tarafın varlığından haberdar olup hayranlıkla takip edip onlar gibi olmayı istemektedir. Kendi yaşamıyla kıyaslar, kendi için büyük sıkıntı olan şeylerin onlar için çok basit halledilebilir olması ilgisini daha da artırır. Çünkü insanın neresi ağrırsa dünyanın merkezi oradadır ya. Her şey o gibidir ya. Kendiyle kıyaslayıp kıskançlığa, hayranlığa, hasetliğe kapılır. Oysa bu duygular insana her zaman zarar veren duygulardır. Her şeyden önce hayranlık duydukça kendi eksikliğini bilinçaltına mesaj olarak vermekte değil midir? Nereden bakarsanız bakın her türlü kötü duyguda zararı kendine veriyor insan. Biraz önce aynı olaya iki farklı bakış açısı sundum. Biri hem ahlaklı hem güzel hem de insana haz verebilecek bir yaklaşımdı. Diğeri ise insana, insan oluna yakışmayan hem o an hem de zamanla zarar verecek bir diğer yaklaşım. Yenilgilerimi seviyorum. Yenilmişlik her şeyden önce insanı kendine getiriyor. Kendisini sorgulamasına, kendine dönüşüne, hatalarını tekrar gözden geçirmesine ve böylece daha da iyi hazırlanmasına neden oluyor. Hatta daha iyisini yapabilme fırsatı da vermiş oluyor. Yenilip de kendini düzelterek, eksiklerini gidererek, hazırlanılıp da kazanılan başarı hiç yenilmeden gelecek başarıdan daha üstün oluyor. Yani yenilmişlik kimi zaman işte böyle fayda bile sağlayabiliyor. Yenilgilerimi de seviyorum. Yoksa nasıl öğrenebilirim ki? Ve sanırım en önemlisi, yenilgiyle tanışınca aslında insanı mahveden o benlik duygusundan kurtuluyorum. İnsanlıktan çıkaran, kendimi normalden de büyükmüşüm gibi görmemi sağlayan, bu yüzden de aslında ilerlememi durduran, beni insanlıktan, insani özelliklerden uzaklaştıran, bencilleştiren egomdan kurtarıyor ve yere daha sağlam basmama neden oluyor yenilgi. İnsan egosu doğduğu an sanki dünyanın en mutlusu oluyor. Ama o an verdiği mutluluğu da sonradan fark ettirmeden üstelik fazlasıyla alıyor da ego. İnsanın ruhu bile duymuyor. Saltanatı, zenginliği bırakıp tuvalet temizleyen, küçük bir kasabaya yerleşen, zor şartlarda yaşamayı seçen tarihteki büyük insanlar sanırım benlik duygusundan kurtulmak için tercih ettiler bu yaşamı. Sanırım en zor ve en zevkli zafer kişinin egosuna karşı kazandığı zaferdir. Kendine rağmen kendini yenmek. Ne sihirli bir cümle. Ne kadar zor ama bir o kadar da keyif verici, onurlu ve güç isteyen. Yenilgilerimi de seviyorum. Yoksa nasıl gelişebilirim ki? Bir bende iki kişi var içimde. İki kişiden de çok kişi var içimde. Çıkıp benden çoğu zaman çarpışıyorlar birbirleriyle. Biri ak diyor, biri kara. Olansa oluyor bana. Onlarca para verip, üstelik de kullanılmayan dev binalarda, villalarda oturan insanlar, o binaların içinde ne kadar küçük kalıyorsunuz, küçük hissetmiyor musunuz kendinizi? Oysa siz evden ve eşyalardan büyük olsanız kendinizi daha büyük hissedeceksiniz. Evdeki yakınlarınızla biraz daha yakın olur, belki yakınlaşırsınız. Yaşarsınız bunu. İsteseniz de uzaklaşamayacağınıza şahit olursunuz. Büyüdükçe küçülüyoruz. Çoklaştıkça yok oluyoruz aslında. Kayıp oluyoruz. Ben gelmeden dünyaya eskimiş bütün kelimeler, tüketilmiş bütün samimi duygular, hele ki aşk. Geç mi kalmışım, yanlış zamanda mı gelmişim, bilmem dünyaya. Bir yol olmalı, bir yol, beni anlatacak. Ben de tükenmemiş, belki yıllar sonrasında. Tekrar bende vücut bulmuş o bütün samimi duygular tekrar canlanmış bende. Kendimi anlatacak, içimin resmini çekecek, düşlerimi insanların beynine çizecek ve işleyecek yüreklerini. Neden diye sorduğuma bakma. Biliyorum, öyle olması gerekiyordu ve öyle oldu. Oluyor, hep olacaktı. Bir müsaade ver ey aşk, bir müsaade ver ey aşkın en güzel hali. Bir müsaade et de girivereyim senden içeri. Göstereyim aşkının bendeki yüceliğini hem sana hem de bütün aleme. Bir müsaade ver. İçimde büyüttüklerinle sana sakladıklarımı açığa çıkarayım. Gerçek aşkın sadece geçmişte kaldığına inananlara inat. Günümüz dünyasında artık her şeyin çok çabuk ve edepsizce tüketilmesine inat. Kendimi yoluna feda ettiğimi gösterebileyim. Aşkın, gerçek aşkın ne mekan, ne zaman, ne de yüzyıl dinlemediğini, ve de dinlemeyeceğini. Aşkın karşısında nasıl olunur, nasıl ayakta durulur, ne edilir? Edebe senin karşına ders vereyim. Ve et ki bir müsaade, aşkın elde edilince de göstereyim bitmeyeceğini sonsuza değil. Ve marifetinde seven de değil, sende olduğunu. Bizim Fehmi derdi ki bana, sen inatçısın dostum öylesine ki, şu torosların beyaz karı, sen dersen ki siyah, o olur o zaman kara. Güzel dostum gel, ispatlayacağım sana. Beyaz karın da olabileceğini kara. Şu lapa lapa yağan karda, kaldır başında bak semaya. Seni geçip de yeryüzüne düşeceği ana kadar, kara görünmezler mi sana? Mis gibi güzel yemek kokusu geliyor. Elinin değdiği her şeyde olduğu gibi. Şakalaşarak yemek yesek, üstümüzü batıra batıra. Biz oynaşırken araya küçük, kıskanan yaramaz girse, o da türlü sevimliklerle dikkatimizi çekmeye, kendini sevdirmeye çalışsa, önce yüz vermesek ona, bakmayıp da yüzüne. Tam ki küsecek aramızı alıp, alt alta üst üste. Sonra boğuşsak hep beraber, çığlık çığlığa. Birçok insanın aksine geçmişe dönmek istemezdim. Geçmişte ne kadar çok hata yapmış olsam da yine de dönmek istemezdim. Hatta geçmişimdeki en güzel günlerime dahi dönmek istemezdim. Yaşadığım, tanıdığım, lezzetini aldım ve bitti. Bitti. Artık yeni şeyler yaşamak, daha güzel ve merak edilenleri tatmak istiyorum. İki şekilde dönülebilir geçmişe değil mi? Ya her şeyi bilerek dönmek ya da sıfırdan başlamak her şeye. Her şeyi bilip de dönsem o yıllara, yani bugünkü tecrübelerime dönsem o basamaklara, bu geldiğim noktadan dönmek çok sıkıcı olurdu. Çünkü biliyorsunuz zekanın bir gelişim evresi var. Yıllar öncesi basamaklara bu şekilde dönmek, hayır asla. O atlatılan basamaklara tekrar dönmek istemem, istemezdim. Kaldı ki yapılan hatalardan ders çıkarmış olarak o günlere tekrar döndüğünüzde, bu sefer mantık çerçevesinde ve hep belirli bir program dahilinde yaşamak ayrı bir sıkıcılık olsa gerek. Düşünün, her şeyden korkarak yaşayacaksınız. Ne kıymet olacaktı ne de tadı. İnsanlar aslında sadece güzel anıları anımsadıkları için geçmişe dönmek isterler. Sanıyorum kötü anları bilinçaltımız ya da savunma mekanizmalarımız siliyor, silmeye çalışıyor. Bundan dolayı da geçmişteki o günler sütten çıkma ak kaşık gibi, hatta mükemmelmiş gibi geliyor olabilir. Bir şarkı dinlersiniz, bir koku duyarsınız. Bir sahne olur hayatın gerçeğinde ve bir anda geçmişe bir yolcular çıkarsınız hiç fark etmeden. Çok, çok özel gelir size döndüğünüz o anlar, o günler. İşte ben bunun insanın kendi gerçeğiyle örtüşmediğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanın hayatında çok az özel an vardır. Olsa bile o an özeldir, ama bir saat sonrası ya da bir gün, bir zaman sonrası yine sıkıcılığına dönmüştür hayat, yine zorluğuna. İkinci seçenek ise hiçbir şey bilmeden o günlere dönmek, sıfırdan başlamak. Hani insanların çok sık kullandığı bazı deyimler, bazı yaklaşımlar vardır ya. Senin yaşında olacaktım. Ah, o günlere dönecektim. Hiç o hatalar yapar mıydım ben? Neler neler yapardım. İşte bu yaklaşımın da doğru ya da gerçekçi bir yaklaşım olmadığını biliyorum. Şöyle ki, geçmişte yapılan hataların mutlaka geçerli bir sebebi vardı o an için. Ya bir düşünce ya duygusal bir ihtiyaç neden olmuştu davranışa. Ama Zaman geçtikçe insanın ilgi ve ihtiyaçları değiştiği için geçmişteki bu sebepleri insan ya unutuyor ya da artık ihtiyacı olmadığı için o yaşlara dönse yine ihtiyacı olmayacakmış gibi düşünüyor. Bunun mümkün olması olasılıksız. Çünkü her yaşın ya da kişiliğin her evresinin belirli ihtiyaçları, sıkıntıları vardır. Yaşanması zorunlu ihtiyaçlardır ve bu gereklilikler sayesinde insan büyür ve gelişir. Öğrenme için, gelişim için organizmanın belli bir biyolojik ve zihinsel olgunluğa ulaşması gerekmektedir. Bu olgunluğa henüz erişememiş birey, henüz ihtiyacı olmadığı için istendik davranışları da yerine getiremeyecektir. Ama sen bunu bilmeyip de ya da unutup şimdiki halini, geçmişindeki kendini yargılayıp saçma ya da hatalı belki de basit bulabilirsin. Neden şu zamanda şöyle yapmadım ya? Neden böyle davrandım? Gibisinden acımasızca kendini belki de etrafındaki birini eleştirebilirsin. Kendinden yola çıkarak basit bir örnek vermek istiyorum. Yazmaya lise 1'e giderken abimin bana hediye ettiği günlükte başlamıştım. Şimdi o yazıları okuduğumda biraz gülüyor, biraz utanıyorum. Ben mi yazmışım bunları, hayret ya gibi bir yaklaşımda bulunuyorum. Ama bir bebeğin gelişim yolculuğunu işaret ederek örnek verecek olursam, yürümek için bebeğin ilk gelişimi nasıl emeklemek ise, bu çok doğal ise, bunu yaşamamızın her durumunda düşünebiliriz. Önümüze çıkan, o şimdi küçümsediğimiz, atladığımız basamaklar sayesinde ilerledik. Onlar sayesinde bugüne geldik. Klavyeyi ilk elime aldığım zaman yaklaşık 2 dakika kadar Ü harfini aradığımı anımsıyorum. Bunun gibi yüzlerce örnek verilebilir. Ana fikir ise özellikle gelişmenin ve öğrenmenin en büyük yolunun hatalar olduğudur. Öğrenme metotları içerisinde en geçerli, belki de en sağlam olanı deneme, yanılma yoluyla öğrenmedir. Çünkü kişi bizzat yaşayarak, acısını görerek öğrenir ve onu da asla unutmaz, unutamaz ömrü boyunca. Öğretmenlik yaptığım yıllarda yaptığı eksik ya da yanlışlarından dolayı başarısız olmuş ya da istediği başarıyı elde edememiş öğrenciler gelir yanıma ve acımasızca eleştirirlerdi kendilerini. Özgüvenlerinde problem oluşur, çoğu zaman kendilerine olan güvenlerini kaybederlerdi. Ben onları çok şaşırtan şu yaklaşımda bulunurdum. Senin adına çok sevindim, çok iyi olmuş. Bunu duyduklarında haliyle şaşkın bir şekilde anlamadım. Şaka mı yapıyorsunuz hocam derler. Ve ben de onlara şu açıklama yapardım. Hata yapmadan öğrenmeyi başarmış henüz bir tek kişi gelmemiş ki dünyaya. Sen kendini o itlerden sayıyorsun. Yanılıyorsun. Dünyanın en başarılı dediğimiz insanları başarılarını hatalarına borçlular. Çünkü en iyi öğrenme yolu deneme, yanılma yoluyla öğrenmedir. Hem o insanların başarıya ulaşmaları hem de bütün buluşları yüzlerce hatta binlerce deneme sonucunda bulunmuştur. Yani bu yüzlerce kez denenmiş, yüzlerce kez hata yapılmış anlamına geliyor. Ve yine yüzlerce kez hata yapılması hangi yolların yanlış olduğunu da aynı zamanda öğretiyor bize. Bunu duyan öğrencinin psikolojisi tamamen değişmiş bir şekilde devam eder yoluna. Olumlu bir şekilde. Tabii ki bunu derslerini umursamaz bir öğrenciye söylemezdim. Çünkü bu yaklaşım onun için geçerli değil. Çünkü hata yapmasının nedeni denediği yollar değil, hiç denememesi. Öyle bir öğrenci için bu yaklaşım sadece tembelliğe bahane olacaktır, değil mi? Bu bağlamda başarılı insanlar hata yapmayan değil, hatalarından doğruları görebilen insanlardır. Eğer doğruları göremiyorsanız aynı hataları tekrar edip duracaksınızdır zaten. Konumuza tekrar dönecek olursak. Hayatta keşkeler yoktur, olmamalıdır. Bu bizi üzmek dışında hiçbir işe yaramayacaktır. Keşkeler yerine hem hataların sebepleri üzerine düşünüp zaman harcanmalı hem de telafi yollarına gidilmelidir. Geçmişe dönseydin ey güzel insan, inan bana yine aynı hata gördüklerini tekrar ederdin. Yüzlerce kez deneme fırsatın olsaydı yüzlerce kez birbirine benzeyen davranışlarda bulunurdun yine. Çünkü seni yöneten ihtiyaçların hep aynı olacaktı o dönemler. Az ya da çok benzer davranışlarda bulunacaktın. Keşkelerle uğraşmak yerine bundan sonra ve elimdekilerle neler yapabilirim diye zaman harcamak lazım. O zaman ancak hatalarımızı fazlasıyla telafi edebiliriz. Hatta belki eskisinden de güzel bir noktaya getirebilir bizi o hatalar, pişmanlıklar. Kim bilir, bu kaçıncı denemesi hayatımızın, biliyor muyuz bunu? Belki yaratan dualarını kabul etti de 11. ya da 20. denemem bu. Daha az ya da daha çok, biliyor musun? Kim bilir? 13. ayrımın sonu, sayfa 185.